Ayrım 12.
Ancak gördüklerini hiçbir zaman unutamadı. Saygı Öztürk, mesela öldürülen bir kişinin üzerine bir partinin Kızgın Demir'le isimleri, baş harfleri yazılmış. Olaylar yatıştığı zaman birçok kişinin kaçırılmış olduğu anlaşıldı. Kaçırılanların cesetleri oraya buraya atılmış olarak bulundu. Ölü sayısı 33'ü bulmuştu. Birçoğu akıl almaz işkencelerle öldürülmüştü. Sadık Eral, bizi bir semte götürdüler. O semtte bizi minibüsten indirdiler. Kadın, erkek, aramızda yaşlılar da vardı. Çivi çakılmış sopalarla dövdüler. Benimle beraber işkence gören insanlardan 3 tanesi gördüğü işkenceye dayanamayarak olaylardan çok kısa süre sonra hayatlarını kaybettiler. Olaylardan hemen sonra Çorum'a giden komutanlar karşılaştıkları manzaradan şaşkına döndüler. Evren'in gözlemleri tarihi belge niteliğindeydi. Evren, gittik. Hakikaten felaket. Yani Kahramanmaraş olaylarının bir küçüğü. Orada Alevi vatandaşlara büyük zarar verilmiş, dükkanları tahrip edilmiş, ölüler var. Önce 7 idi, sonra 33'e çıktı. Tabii olayların bu kadar büyük oluşunun sebebi buradaki güvenlik güçlerinin taraflı olması. Çorum olaylarında hala yanıtlanmamış sorular var. Örneğin olaylardan çok kısa bir süre önce Ankara'daki ABD Büyükelçiliği 2. Katip Alexander Pick bir heyetle Çorum'u ziyaret etti. Diplomatın bölgenin ileri gelenlerine sorduğu sorularda bir gariplik vardı. Ali Ayhan Çetin, AP İl Başkanı, Çorum'un belediye başkanı Sayın Turan Kılıçoğlu vasıtasıyla beni aradı ve yani yerinde misin falan dediler bana. Ben de o gün için avukatlığa devam ediyordum, yazıhanedeydim. Bana Amerikan Büyükelçiliğinde 2. katip olan Alexander Peck isimli beyin tercümanıyla beraber sizinle görüşmek istediğini, müsait olup olmadığımı sordu. Müsaitim dedim. Peck'in Çorum'da görüştüğü 2 kişiden biriyim ben. Tahminimi söylüyorum. O gün için sağı en iyi bilen isim olarak bana geldi. Solu da Turan Kılıçoğlu'dan gözlemlediği kanaatindeyim. Ve kendisi bana Çorum'da siyasi projektör nedir? AP'nin gücü nedir? Çorum'da o gün için İran tipi, dine dayalı bir siyasi irtica olasılığı nedir? Bu konularla ilgili görüş alışverişinde bulunmak istediğini söyleyerek gelmişti. Pek bu tür seyahatlere daha önce de çıkmıştı. O nedenle de hakkında türlü söylentiler vardı. Sadık Eral, bu dönemde her gittiği yerde olaylar çıkmasıyla bilinen Amerikan Büyükelçiliği 2. Katibi Alexander Pek denilen kişinin CIA ajanı olduğu biliniyor. Kahramanmaraş, Malatya, Çorum ve Amasya'da da görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerinde gerek MHP'den, gerek CHP'den, gerek AP'den, Çorumlu belediye başkanına kadar değişik insanlarla temasta bulunduğu, bu insanlara da genellikle Çorum'daki gelişmelerin olayların bir sağ-sol ekseninde mi, yoksa bir Alevi-Sünni ekseninde mi oluşup oluşmayacağı, bu konudaki tahminlerini sorarak araştırma yapmıştı. Alexander Peck, Çorum'da uzun süre kalmış ve araştırmalarını sürdürmüştü. Ali Ayhan Çetin, hatırladığım kadarıyla yakışıklı, genç, dinamik, yani göründüğü anda tam Amerikan diplomatları tipinde, çok uyanık, çok samimi bir insan. Türkiye'yi çok iyi tanıdığı kesindi. Yanında tercüman vardı ama Türkçeyi de çok iyi anladığını hatırlıyorum. Yani benim Türkçe konuşmamdan anlıyordu. Bana sağ-sol dengesi nedir, Türkiye'nin ve Çorum'un diye sordu. Samimiyet ilerlediğinde Türkiye'ye olan ilgilerinin sebebini sorduğumda bana AP'nin zihniyetinde bir iktidarın devamından yana olduklarını ama İran'da siyasi atlama yapıp İran'ı kaybettik dedi. Türkiye'yi kaybetmek istemiyoruz anlamında görüşler belirtti. Peck o yılın sonunda Türkiye'yi sessiz sedasız terk etti. O ziyaretlerin nedeni anlaşılamadı. Çorum olaylarının gerçek failleri de bilinmiyor. Kenti kana bulayan silahlar nasıl depolandı, kimler kullandı anlaşılamadı. Fatsa fikri kimindi? Kısa bir süre sonra kamuoyunun gözü bu kez bir başka üsse çevrilmişti. Üs diye nitelenen yer ordunun Fatsa ilçesiydi. Hükümet solun kalesi olan bu ilçeyi devrimcilerden kurtarmaya karar vermişti. Oysa onları yönetime getirenler yine Fatsa halkıydı. Naci Sönmez, Terzi Fikri'nin oğlu. Fatsa'daki gençler daha çok Kızıldere'deki mahirlerin öldürüldüğü o büyük operasyonda 3 tane Fatsalı'nın olması, yani epeyce sempatiyle bakıyorlardı. İşte en azından devlete bir başkaldırıyı temsil ediyordu onlar için. Orada Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan ve Ahmet Atasoy'un Fatsal isimler olması ve Fikri Sönmez'in de onların çok yakın arkadaşı olması ve cezaevinde yatıp çıkmasından sonra elbette o olaya sempati duyanlar, Kızıldere hadisesine sempati duyanlar, bir biçimde Fatsal'da kendilerini solcu, devrimci olarak adlandırıyor, gruplaşıyorlardı. Ordu'nun Fatsal ilçesi o güne kadar görülmemiş bir örnekti. Arkasında devrimci yol örgütünün desteği olan Terzi Fikri olarak tanınan Fikri Sönmez, 1979 ara seçimlerinde belediye başkanı seçildi. Bütün partilerin toplamından daha çok oy almıştı, ortaokul mezunuydu. Hemen herkesi tanıyan, spor yapan, sosyal ilişkileri güçlü bir solcuydu. Ününü kara borsa döneminde gençlerle birlikte stokçulara yaptığı baskınlarla kazandı. Zeki Musu, Fatsa CHP ilçe başkanı, "Belediye bu kara borsacı insanlarla uğraşamayınca ne yapıyor? Bu sefer o gençler kara borsa yapan insanların dükkanlarını basmaya başladı. Basıp içeride buldukları malları toplayıp efendim halka dağıtmaya başladılar." Başkan Terzi Fikri halkın desteğini alarak düşüncelerini uygulamaya koydu. İlçede 11 halk komitesi kurdu. Yönetim bu komiteler aracılığıyla yürütülüyordu. İşler yürümeye başladı. İlçenin ve halkın sorunları çözülüyordu. Yıllardır yapılamayan çamurlu yollar bir hafta içinde yapıldı. İlçeye giriş çıkış da halk komitesinin kontrolü altındaydı. Gazeteciler bile uzun süre sorgulandıktan sonra ilçeye sokuluyordu. Erhan Akyıldız gazeteci, "Fatsa'ya daha otobüslerin yanaştığı otogara girdiğimiz anda yanımızda 2-3 tane genç belirdi. Biz valizlerimizle uğraşırken işte niçin geldiğimizi sordular. Biz derdimizi anlattık. İşte gazeteci olduğumuzu, araştırma yaptığımızı söyledik. Bizi apar topar aldılar, belediyeye götürdüler." Belediye Başkanı Terzi Fikri ilçede halk iktidarını kurduklarını söylüyordu. Fatsa devrimci yol hareketinin laboratuvarı olmuştu. Terzi Fikri sosyalist iktidarın çekirdeği olduğunu iddia ediyordu. Terzi Fikri'yi dinleyen gazeteciler şaşırdılar. Güngör Gönültaş buna "yahu ne diyorsun, ordu gelir" diye bir tepki gösterdi. Veya soru sorunca "biz ordudan gelecek şeyleri de göğüsleyecek güçteyiz" dediler. Terzi Fikri'nin bu propagandif açıklamalarına devletin en üst makamları bile inanır olmuştu. Evren, "Samsun'dan helikopterle gidiyoruz. Orada bize ne dediler biliyor musunuz? Efendim, helikopteriniz Fatsa'dan geçerken yüksekten geçsin. Aşağıdan ateş edebilirler" dediler. Ordunun bile çekindiği Fatsa'ya bir gece vakti operasyon yapıldı. Emri bizzat Kenan Evren vermişti. Büyük bir askeri güç, tank ve helikopter birliklerinin desteğinde Fatsa'ya girdi. Çok güçlü bir direniş beklentisi vardı. Ancak hiç direnme olmadı, herkes şaşkındı. Ancak operasyonun sabahında bütün kamuoyunu şaşırtan, daha doğrusu irkilten bir başka gelişme yaşandı. Daha önce ilçeden kaçan ülkücüler yüzlerinde maskelerle ortaya çıktı. Maskelilerin ihbar ettiği kişiler gözaltına alınıyordu. Bunların arasında Terzi Fikri ile birlikte 300 kişi daha vardı. Erhan Akyıldız, "Gece sabaha karşı Fatsa'ya girdik. Çok yoğun bir arama vardı. Aramalardan aklımda kalan çok ilginç bir tablo, yüzlerine siyah maskeler takmış, sade göz delikleri açılmış, maskeler takmış genç insanlar güvenlik güçlerine bir takım evleri gösteriyorlardı, bir takım dükkanları gösteriyorlardı. Bu yol göstermenin arkasından güvenlik güçleri giriyor, evi arama falan yapıyor, bir takım kişileri gözaltına alıyordu. Biz önce bunların istihbarat elemanı olabileceğini düşündük. Fotoğraf çekmemiz çok yoğun müdahaleler ve tepkiyle karşılandı. Daha sonra öğrendik ki bunlar istihbarat elemanı değil. Daha önce Fatsa'da yaşayan ancak devrimci yolun egemenliğinden sonra çevrilere kaçan ülkücü militanlardı. 12 Eylül döneminde 14 bin nüfuslu Fatsa'da 2 bin sanıklı dev yol davası açıldı. Bir nolu sanık ise Terzi Fikri'ydi. 5 yıl yattıktan sonra cezaevinde öldü. Fatsa operasyonuyla Türkiye'deki ilk sosyalist ilçe devleti tarihe karışıyordu. Sonraları hem Terzi Fikri'nin yerel yönetim uygulamaları hem de maskeli yol göstericiler çok tartışıldı. 12 Eylül'de MHP davasında Ordu Valisi Reşat Akkaya'nın Fatsa'yı devrimcilerden temizlemek için Türkeş'ten silah ve militan istediği mektuplar ortaya çıktı. Kan oluk gibi akıyor. 1980 yılında terörün vardığı nokta genişleyerek iller ve ilçeler ölçeğine sıçramasıydı. Bu gerçeğin bir başka örneğini de Nevşehir'de yaşanan olaylar gösterdi. Nevşehir'de CHP il başkanı Zeki Tekiner öldürüldü. Ertesi gün cenaze törenine gelen Ecevit ve CHP'lilerin üzerine ateş açıldı. Tam bir ölüm kalım anıydı. Ecevit ateş altında kalmıştı. CHP'li parlamenterler silahlarını çekip liderlerini koruma altına aldılar. CHP lideri Başbakan Demirel ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'den yardım istedi. Ecevit ve yanındakiler Evren'in emriyle kente giren askerler tarafından kurtarıldı. 1980 yazında çatışmalar ve saldırılar doruk noktaya ulaştı. Artık siyasi cinayetler biçim değiştirmiş bir kan davasına dönüşmüştü. Cenazelerde duyulan, kanı yerde kalmayacak sloganı gerçekleştiriliyor, her gün bir devrimcilerden, bir ülkücülerden öldürülüyordu. Ard arda yaşanan üç önemli suikast ancak işte bu mantık içinde açıklanabilirdi. Önce CHP milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu iş yerinde öldürüldü. Ardından 19 Temmuz'da Türk siyasetinin ünlü siması 12 Mart döneminin başbakanı Nihat Erim, Dragos'taki evinin önünde öldürüldü. Türkiye adeta şok olmuştu. Bu şimdiye kadar terörün cesaret edebildiği en zirvedeki isimdi. Aynı saatlerde Maden İş Sendikası Genel Başkanı DİSK'in eski lideri Kemal Türkler haber arabasında öğrendi. Sabahat Türkler, Kemal Türkler'in eşi. Sabah bir yere gidiyorduk. Arabayı çalıştırdı, hareket etti. Elini uzattı, şöyle radyoyu açtı. Anında da Nihat Erim'i öldürdüklerini söyledi. Şöyle bir düşündü bir an. Bakalım karşılığında kim alacaklar dedi. Türkler tahmininde yanılmamıştı. İntikam peşinde olanların şimdiki hedefi oydu. Erim'e yapılan suikastin üzerinden 3 gün geçmişti. O sabah kahvaltısını yaptı ve eşini öptükten sonra Azrail'le buluşmasına gitti. Sabahat Türkler, Kemal Türkler'in eşi. O gidince ben cama koşardım. Evvela bakarım arabasına bindiğini görmek için. Yatak odasına gittim, camı açtım. Silahlar kusmaya başladı, müthiş bir gürültüydü. İşlerini bitirmişler ve portakal rengi bir arabaya tıkınıyorlardı. Genç genç, uzun uzun çocuklar. Yüzlerini görsem yine tanıyamazdım. Önden kendileri binip arkadan silahlarını bindiriyorlardı. O an yıldırım gibi aşağı indim. Bir eli anahtarda, bir eli yerdeydi. Ben çırpınıyorum, bağırıyorum. Başkan ne söyleyeceğim işçi sınıfına? Lütfen bir şey söyle. Ama o anda ölmüştü herhalde. Şakağında, tam beyninde, ensesinde kurşun delikleri vardı. Kolları, ayakları parça parçaydı. Erim'in cenazesinde devlet vardı. Demirel ve Ecevit, Erim'in tabutunun çevresinde aylar sonra ilk kez el sıkıştılar. Ancak cenazede bulunan bir başka isim onlara kızgınlıkla bakıyordu. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Uruğ çevresindekilere "Sabrımız kalmadı, bizden buraya kadar," diyordu. Artık cenazelerin suskunluğunu komutanların yükselen sesi bozuyordu. Kemal Türkler'in cenazesinde ise işçi sınıfı vardı. Fabrikaları boşaltan işçiler akın akın liderlerini uğurlamaya gelmişti. Türkiye artık ikiye bölünmüştü. Cenazeler, aileler, sokaklar, okullar, fabrikalar, hatta şehirler sağ ve sol arasında paylaşılmıştı. Ve daha da kötüsü bu çatlak meclise de yansımıştı. Ordu işte bu dönemde kendini Türkiye'nin çimentosu olarak görüyordu. Terörü önleyecek ve ülkeyi bölünmekten kurtaracaklardı. Bunu da askeri müdahaleyle sağlayacakları inancındaydılar. Askeri müdahale için en elverişli günler Çorum olaylarının toplumda yarattığı panik oldu. Yakılmış evler, işkence edilmiş cesetler ve katliam ülkede büyük bir moral bozukluğu yaratmıştı. İşte o günlerde Evren ihtilal için harekata başlanması talimatı verdi. Orduda her operasyona bir kod adı verildi. Bu harekatın adı da bayraktı. Bayrak göndere çekilecek mi? Artık askerler siyasetçilerden umudunu kesmiş, siyasetçiler de aralarındaki çekişmelerden askerlerle ilgilenmez olmuştu. Ankara'nın Meclis Genel Kurulu'nda ne kadar kargaşa ve çekişme varsa, Genelkurmay'daki toplantı odasında da o kadar sessizlik ve titiz bir çalışma ortamı vardı. 16 Haziran günü sıkı yönetim toplantısında komutanlar sabırsızdı. Bir an önce Başbakan Demirel'in toplantıyı terk etmesini bekliyorlardı. Demirel Genelkurmay'ı terk eder etmez hemen diğer toplantıya başladılar. Bayrak harekatına son şeklini verdiler. Sıra Genelkurmay'ın dışına çıkmaya gelmişti. O güne kadar gizli tutulan bayrak harekat planı hakkında yavaş yavaş karargahlardaki diğer generallere de bilgi verildi. Nevzat Bölügiray, Adana Sıkı Yönetim Komutanı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı bütün sıkı yönetim komutanlarını gezerekten şöyle dört parmak kalınlığında bayrak harekatı planı diye bir plan, kırmızı kaplı planı getirdi, bize verdi. Evren harekat gününü 11 Temmuz olarak belirledi. İki nedeni vardı. 3 Temmuz'da CHP hükümeti düşürmek için bir gen soru vermişti. MSP lideri Erbakan Hoca da kadayıfın altı kızardı diyerek bu gen soruyu destekleyeceğini açıklamıştı. Hükümet düşerse müdahale daha da kolaylaşacaktı. İkinci neden, askerlerin artık müdahalenin de ötesini düşündüğünü gösteriyordu. 10 Temmuz'da Paris'te Türkiye'nin borçları ertelenecekti. Borçları ertelenmiş bir ekonomide askeri müdahalenin başarısı şansı da artmış olacaktı. Artık her şey hazırdı. 11 Temmuz harekat emri özel kuryelerle elden bütün Türkiye'de ordu, kolordu ve bölge komutanlıklarına dağıtıldı. Harekat emrinde askerlere kesin talimatlar veriliyordu. Talimatlar şunlardı. Disiplinden taviz vermeyin. Lüzumsuz kahramanlık yapmayın. Herkese tarafsız davranın. Teröristlere acımayın. Artık ok yaydan çıkmış, müdahale 5 komutanın ötesinde tüm orduya mal olmuştu. 3 Temmuz günü mecliste Demirel hükümeti hakkında güven oylaması yapılırken Türkiye'nin en heyecanlı insanları belki de komutanlardı. Sonuç beklenenin aksine oldu. Demirel hükümeti güven oyu aldı. MSP, CHP'yi oyun oynamış ve sözünü tutmayarak Demirel'i desteklemişti. Demirel rahat nefes aldı. Aslında hiç kimse demokrasinin 2 ay içinde olsa büyük bir tehlike atlattığının farkında değildi. Genelkurmay Başkanı aynı gece kuvvet komutanlarını odasında topladı ve kararını açıkladı. 11 Temmuz darbesinden vazgeçildi. Evren, güven oyu aldı. Bu sefer dedik ki ya güven oyu almış bir şeye karşı, hükümete karşı biz darbe yapıyoruz. Bunu kimseye anlatamayız dedim. Ardından komutanları şok eden ikinci gelişme yaşandı. Paris'teki borç erteleme görüşmeleri Temmuz sonuna ertelenmişti. Ancak iş müdahaleyi ertelemekle de bitmiyordu. Asıl tehlike şimdi başlıyordu. 30 Ağustos'ta terfi ve emeklilik dönemi geliyordu. Oysa geri dönülmez adım atılmış, harekat planı 40'a yakın komutana yollanmıştı. Evren, içime bir kurt düştü dedim. Ya bu terfi edemeyen arkadaşlar gider de, hükümete işte biz böyle bir dosyalar aldık, getiriyorum size bu dosyayı falan derlerse dedik ve dosyaları geri istedim. Darbenin komuta kademesi terfi ediyor. Ağustos'taki askeri şura toplantısı tereyağından kıl çeker gibi bitti. Hatta toplantı o kadar sorunsuz geçildi ki kararları Evren söylüyor, Demirel imzalıyordu. Evren'in imzalattığı liste darbenin komuta kademesiydi. Tahsin Şahinkaya'nın görev süresi 1 yıl uzatıldı. Ulusu emekli oldu. Yerine Oramiral Arif Akdoğanların getirilmesi gerekiyordu. Ancak Evren kıdem ilkesini bir kenara bıraktı. Ulusu'nun tavsiyesiyle müdahaleye sıcak bakan Nejat Tümer'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirdi. Başından beri harekat planının içinde olan Haydar Saltık'ın da kıtaya çıkması gerekiyordu. Saltık Ege Ordu Komutanlığı'na tayin edildi. İkinci başkanlığa da Necdet Öztorun getirildi. Emekli edilenler sanki hiçbir şey olmamış gibi hareket ettiler. Kimse ağzını açmadı. Kırgınlar kendilerine haksızlık edildiğini inananlar dahi sustular. Terfi kararlarının kamuoyuna açıklanmasından hemen sonra 26 Ağustos günü Genelkurmay'da toplandılar. Toplantının gündemi yönetime el koyduktan sonra yapılacak işlerin organizasyonuydu. Önce yasama organı yani askeri yönetimin meclisi olmalı mı sorusunu tartıştılar. Sonunda 5 kuvvet komutanının Milli Güvenlik Konseyi olarak yasamayı üstlenmesi kararına vardılar. Sırada yürütme vardı. Ülkenin yeni başkanı kim olacaktı? Evren, ne olacak dedim. Yani Cumhurbaşkanı kimi yapacağız? Çünkü ortada kimse yok. Mevcut Cumhurbaşkanı yok. O zaman arkadaşlar dediler ki, efendim böyle şey olmaz dedi. Tabii ki siz olacaksınız. Bu devlet başkanı olarak siz bu işin başına geçeceksiniz dedi, dediler. Onun üzerine devlet başkanlığı meselesi halloldu. Müdahalenin başkanı da belirlendiğine göre başbakan ve bakanlara sıra gelmişti. Bazı komutanlar Evren'in hem devlet başkanı hem başbakan olmasını önerdiler. Evren kabul etmedi. Başbakanlık için Turhan Feyzoğlu'nun adı daha önce konuşulmuş ancak kesinleşmemişti. Başbakan ve bakanların harekatı 24 saat kala belirlenmesi uygun görüldü. Sıra siyasilere gelmişti. Bir el hareketiyle milyonları dalgalandıran liderlere ne yapılacaktı? Liderlerin Ankara'da tutulmaları sakıncalı bulundu. Lehte veya aleyhte gösteriler yapılabilirdi. liderlerin Gelibolu'daki Hamza Koy Kampı, İzmir Menteş'teki Harp Okulu ve Uzunada'daki Deniz Kuvvetleri tesislerine gönderilmesi kararlaştırıldı. Evren, milletvekillerini ne yapacağız dedik. Milletvekillerinden suçlu olmayanlara bir şey yapmayacağız. Hatta bir aralık şu teklif de geldi. Meclisi dağıtalım, izini kabul edelim.
Bu da?
Ben dedim ki, yahu iznini vereceğiz, maaşlarını da vermeye devam edeceğiz. Peki millet bize sormaz mı dedim. Suçlu bulunacak milletvekillerinin cezaevi ise Ankara'daki istihbarat okulu olacaktı. Yasama ve yürütmeden sonra sıra yargıya gelmişti. Gündemdeki son konu ihtilalin anayasasıydı. 1961 anayasası kaldırılacak ama yerine ne konacaktı? Önce anayasa çalışmalarının 7 Eylül'e kadar sonuçlandırılması kararı alındı. Sonra vazgeçildi. Nasıl olsa hukukçu siyasetçi Emin Paksüt darbeden sonra yardımcı olacaktı. Şimdilik sıkı yönetim mahkemeleriyle yargı işi çözülebilirdi. Sonunda alınan kararları 2. Başkan Öztorun el yazısıyla zapta geçti. 26 Ağustos 1980 tarihli darbe zaptının altında şu imzalar vardı. Orgeneral Kenan Evren, Orgeneral Nurettin Ersin, Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Oramiral Nejat Tümer, Orgeneral Sedat Celasun ve 2. Başkan Korgeneral Necdet Öztorun. Ve son olarak en kritik ana gelindi. Müdahalenin gün ve saati belirsizdi. Komutanlar aynı hatayı tekrarladılar. Yeniden siyasetteki bir kriz anını ihtilal günü seçtiler. En uygun zaman Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında verilen gen soru günüydü. Erkmen'in düşürüleceği kesindi. Arkasından hükümet istifa eder ve müdahale için gerekçe bulunmuş olurdu. Evren, böyle kritik bir ortamda hükümet düşmüş, öyle bir durumda müdahale edelim istedik, anlatabildim mi? Yani Demirel hükümetine karşı bir şey yapmış duruma düşmemek için. Yani istifa ederse yeniden bir kriz doğacak, biz de o zaman müdahalemiz daha kolay olacak. Ben onu düşündüm. Ancak siyasetin ibresi yine komutanları yanılttı. Bakan düşürüldü ancak Demirel hükümeti istifa etmedi. Bu defa ihtilal gününü kendileri seçmeye karar verdiler. Bu kararı hızlandıran ise 6 Eylül'de Konya'da yaşanan MSB mitingi oldu. MSP'nin İsrail'in Kudüs'ü işgalini protesto etmek için düzenlediği miting şeriat gösterilerine dönüştü. MSP'nin gençlik örgütü olarak tanınan Akıncılar mitingi ağırlıklarını koymuşlardı. İran'ın İslam devrimini ihraç politikasının Türkiye'deki talipleri Akıncılardan oluşuyordu. Konya mitingine on binlerce kişi katıldı. Siyasal İslam adeta gövde gösterisi yapıyordu. Ellerinde sahte tüfekler ve gerilla giysileriyle militanlar boy gösteriyordu. Dev Arapça pankartlar ilk kez o gün taşındı. Bardağı taşıran an İstiklal Marşı'nın okunması sırasında yaşandı. Millete değil ümmete inananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık marşında ayağa kalkmayarak protesto ettiler. Bu görüntüler komutanları çileden çıkardı. Erbakan'a olan kızgınlıkları biraz daha artırdı. Evren, 30 Ağustos törenlerine baktım. Herkes geçti mi? Erbakan yok. Ben de o zaman basına sordum. Sorun bakalım Erbakan'a. 30 Ağustos'un karşısında mı, yanında mı? O 6 Eylül mitingi bunun üzerine tuz biber ekti. Erbakan topun ağzındaydı. Konya mitingi terörden sonra müdahalenin ikinci önemli nedeni haline geldi. İrtica gerekçesiyle gözler onun üzerindeydi. Ancak bir gün baktılar ki Erbakan ortalarda yok.
Evren,
sonra arkasından da Erbakan İngiltere'ye gitti. Hatta aramızda konuştuk. Yahu dedik, bu şeyde de 12 Mart'ta da yurt dışındaydı. Şimdi yine yurt dışında.
İster misin dönmesin falan diye. Ama ya 10'undaydı ya 11'indeydi, döndü.